Aşk otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 8.
Ernest elini havaya kaldırdı. Ben de aynen bunları düşündüm dedi. Yanılmışım, siz de yanıldınız. Patronunu çıkardım. Bantların pantolona takılacağı küçük halkalara kadar düşündüm. Sonra büyük bir konfeksiyoncuya pazarlamacı olarak çalışan bir arkadaşa rastladım. Ernest güldü. Beni derhal hizaya getirdi. Böyle bir şey yap da bütün konfeksiyoncular birleşip seni kovalasınlar dedi. Bunlar bir smokini 50 ila 100 dolar arasında satarlar. Sonra sen 10 dolarlık bir buluşla çıkıp bunların piyasasını alt üst et. Seni yaşatırlar mı sanıyorsun dedi. Mr. Pritchard başını ciddiyetle salladı. Evet anlıyorum. Elbette onlar da kendilerini korumak isterler. Ernest yani pek ümit vermedi dedi. Halbuki ben çubuğumu yakıp paraları sayacağım sandım. Düşündüm ki örneğin uçakla seyahat eden birinin bavulunda yer kısıtlı. Yer bakımından ekonomik yapı olarak adam hakkı. Bu surette bir taşla iki kuş vurmuş gibi olacak. Sonra takı fabrikatörleri işe el atarlar dedim. Taşlı kol düğmeleri ve gömlek düğmeleri yaparlar. Güzel de paketledin mi demeye kalmadı. Kimseye akıl danışamadım. Belki hala bir şey yapılabilir. Mr. Pritchard, seninle şöyle bir karşılıklı konuşalım dedi. Bunlara patent aldın mı? Yok hayır, ilgilenecek birini bulmadım. Masrafa girmek istemedim. Mr. Pritchard, ooo dedi, haklısın. Avukat, vergi falan derken mühim bir para tutabilir. Belki de haklısın. Sonra konuyu değiştirdi. Juana, ne zaman yola çıkabiliriz diye sordu. Greyhound saat 10'da gelir. Biraz yük ve yolcu getirir. Saat 10.30'da yola çıkmamız gerekir. Tarife böyle. Daha başka bir şey ister misiniz? Kahve falan. Mr. Pritchard biraz daha kahve dedi. Juan kahveyi getirdi. Sonra pencereden dışarı baktı. Otobüsün tekerlekleri havada dönüyordu. Mr. Pritchard saatine göz attı. Daha bir saatimiz var dedi. Binanın yanından uzun boylu, kamburlaşmış, yaşlı bir adam göründü. Bu Pimpas'ın yatağında yatan adamdı. Lokantanın kapısını açıp içeri girdi. Bir tabureye oturdu. Damar sertliği ve kireçlenmeden boynu devamlı eğik gibi duruyor, burnu sanki yeri işaret ediyordu. 60'ı geçeli epey olmuştu. Kaşları fino köpeğininki gibi gözlerini örtüyordu. Kırışmış uzun üst dudağı, dişlerinin üstünde kıvrılmış, gergedan boynuzu gibi olmuştu. Ön dişleri adeta birbirine dolanmıştı. Gözleri sarımsı, altın renkliydi. Görünüşü ise korkunçtu. Hiçbir giriş yapmadan, hoşuma gitmiyor dedi. Dün araba bozulduğunda hoşuma gitmemişti, bugünse dünden kötü. Juan, arka tekerlekleri onardım, şimdi dönüyorlar dedi. Yaşlı adam, ben vazgeçiyorum, sen hiç oraya döneceğim dedi. Tabii olabilir. İçimde tuhaf bir his var. İstemiyorum. Sanki beni uyarıyor. Bundan önce de birkaç kez olmuştu. Bir seferinde aldırış etmeyeyim dedim. Başım derde girdi. Juan, otobüsün bir şeyi yok dedi. Sesinde belli belirsiz bir kızgınlık vardı. Adam, ben otobüsten bahsetmiyorum dedi. Ben bu memlekette yaşıyorum. Yerlisiyim. Toprak su dolu. San Ysidro ırmağı da kabarıyor. San Ysidro kabardığı zaman ne olduğunu bilirsiniz. Pico Blanco'nun altından gelir. Yalnız Çam Vadisi'nde büyük bir daire çizer. Toprak su dolar ve bu suyun her damlası San Ysidro'ya akar. Irmak şimdi delirmiştir. Mr. Pritchard endişeyle baktı. Tehlike var mı diye sordu. Dur bakalım dedi Mr. Pritchard. Adam, içimde kötü bir his var. Eskiden yol ırmak boyunca gider, üstünden geçmezdi. 30 yıl önce Mr. Truss kendini yol mühendisi tayin ettirdi. Eski yol ona kafi gelmedi. Irmağın üstüne iki köprü yaptırdı da eline ne geçti sanki? 15 kilometre kısaldı yol. Hepsi bu. Kente 27 bin dolara mal oldu. Mr. Trask haydutun biriydi. Tutuk boynunu Pritchard'lara çevirdi. Haydut, 3 yıl önce öldüğü zaman başka bir olaydan mahkemeye veriliyordu. Zengin bir adam olarak öldü. Kaliforniya Üniversitesi'nde biz vergi verenlerin parasıyla okuyan iki yetişkin oğlu var. Durdu. Üst dudağı sararmış dişlerinin üzerinde dalgalandı. O köprüler bir zora geldi mi çok dayanmaz. Betonu gerektiği kadar sağlam değildir. Ben gitmekten vazgeçtim. San Ysidro'ya döneceğim. Şu an, ırmakta önceki gün bir şey yoktu. Öyle fazla su falan da yoktu dedi. San Ysidro ırmağını bilmiyorsun. 200 saat içinde taşabilir. Ben onun bir kilometre kadar genişlediğini, önüne gelen inekleri, kümesleri sürüklediğini bilirim. İçime böyle bir sıkıntı geldi mi? Dünyada gitmem. Ha öyle, boş şeylere inanmam ama. Sizce otobüs köprüden geçemez mi? Ben ne düşündüğümü söyleyeyim. Bildiğim bir şey varsa o da Trask'ın bir haydut olduğudur. 36.500 dolarlık bir miras bıraktı. Oğulları şimdi üniversitede onu yemekle meşguller. Juan tezgahın arkasından çıkıp duvardaki telefona gitti. Alo, bana Bridin benzin istasyonunu bağlar mısınız? San Juan yolu üstünde. Numarasını bilmiyorum. Biraz bekledi. Sonra, alo, ben köşeden Çikoy. Irmak ne alemde? Ha öyle mi? Köprü nasıl? Ya öyle mi? Peki, yakında görüşürüz. Juan telefonu kapattı. Irmak'ta sular epeyce yükselmiş diye açıkladı. Ama köprü iyiymiş. Hele Çam Vadisi bir bulutluk suyunu nehre boşaltsın. Bir saatte sular yükselir. Siz oraya gittiğinizde köprünün yerinde yerler esiyordur. Şu an sabırsızca adama sordu. Ne yapmamı istiyorsunuz yani, gitmeli miyim? Ne isterseniz yapın. Ben sadece vazgeçtiğimi ve sanyesiz oraya dönmek istediğimi söylüyorum. Benim böyle saçmalıklarla uğraşacak vaktim yok. Bir kez daha içime böyle doğmuştu. Aldırış etmemiştim de iki bacağım birden kırılmıştı. Hayır efendim, hayır. Dün otobüsünüz bozulduğunda da içinde aynı duygular vardı. Juan, o zaman gelmeyin dedi. Benim de istediğim bu. Sen buralarda eskilerden değilsin. Benim Transk hakkında bildiklerimi bilmezsin. Maaş yılda 1500 iken 36.500 miras. Buna ne dersin bakalım? Sizi Greyhound'a bindireceğim. Ben sana Transk'ı kötülemiyorum. Sadece olanları söylüyorum. Sen kararını kendin ver. 36.500 dolar. Ernest Horton, ya köprü çökerse dedi. Juan, o zaman biz de geçmeyiz diye yanıtladı. Peki ne yapacağız? Geri mi döneceğiz? Tabii, ya öyle yapacağız ya da karşıya atlayacağız. Boynu tutuk adam zafer kazanmış bir edayla, işte görüyorsunuz dedi. Ters yüzü dönüp geleceksiniz. Sanyis Soro otobüsünü de kaçırmış olacaksınız. Burada ne kadar kalabilirsiniz? Aylarca mı? Yeni bir köprü yapılana kadar mı? Yeni karayolları müdürü kim biliyor musunuz? Okuldan yeni çıkmış bir mühendis. Sadece kitap okumuş. Hiçbir deneyimi yok. Projesini çizer ya, bakalım köprüyü yapabilecek mi? Göreceğiz bakalım. Birden Juan güldü. Tamam dedi. Daha eski köprü yıkılmadı ve siz yenisinin yapılıp yapılmayacağına dertleniyorsunuz. Adam ağrıyan boynunu yana çevirdi. Ne oldu, yoksa korkuyor musunuz diye sordu. Bir an Juan'ın kara gözlerinde kırmızı bir ışık yanar gibi oldu. Evet dedi, sizi Greyhound'a bindireceğim, merak etmeyin. Zaten ben de sizi otobüsümde istemiyorum. Beni sepetleyemezsin, sen kamu görevlisisin. Juan yorgun, pekala dedi. Bazen niye bu otobüste uğraşıyorum diye düşünüyorum. Kim bilir, belki de yakında vazgeçerim. Sadece baş ağrısı benim için. İçine doğuyormuş, deli mi ne? Bernice bu konuşmayı dikkatle dinliyordu. Böyle şeylere inanmam ama dediklerine göre Meksika'nın en kurak mevsimiymiş. Yağmurlar başladı mı yaz geldi demekmiş. Mildred, anne dedi, Mr. Chico Meksika'yı iyi biliyor, orada doğmuş. Öyle mi? Şimdi orada yağışsız mevsimmiş değil mi? Bazı yerlerde, sizin gideceğiniz yerler öyledir ama diğer yerlerde kurak mevsim diye bir şey yoktur. Mr. Pritchard yutkundu. Biz Mexico City'ye Pablo'ya gidiyoruz. Oradan Cornevasa'ya ve Taxo'ya geçeceğiz. Belki Acapulco'ya da gideriz. Mümkün olursa volkanı göreceğiz. Juan olur olur dedi. Mr. Pritchard, siz oraları biliyor musunuz diye sordu. Tabii. Oteller nasıldır? Seyahat acentalarını bilirsiniz. Onlara göre her şey fevkaladedir. Gerçekten oteller nasıldır? Şimdi gülüyordu Juan. Fevkalade. Her sabah yatakta kahvaltı. Mr. Pritchard, sizi sabah sabah yormak istemezdim dedi. Ziyan yok. Kollarıyla tezgahın üstüne abandı. Arada sırada ben de bıkıyorum. Şu Allah'ın belası otobüsü bir oraya bir buraya sür git. Bazen başımı alıp dağlara gideyim diyorum. Okumuştum da New York'ta bir gemi kaptanı bir gün çekip denize açılmış, bir daha da onu gören olmamış. Kim bilir, belki gemisi batmıştır, belki de bir adaya demir atmış kalmıştır. O adamın halinden çok iyi anlıyorum. Arkasında treyler olan kocaman kırmızı bir kamyon şosede yavaşlamaya başlamıştı. Şoför içeri baktı, Juan ona elini salladı. Kamyon vites değiştirdi, hızlandı ve gitti. Mr. Pritchard, içeri geliyor sandımdı dedi. Juan, bu adam ağaç çilekli pasta sever. Pasta olduğunda her zaman durur ve yer. Elimi sallayıp yok deyince gitti dedi. Mildred hayranlıkla Juan'a bakıyordu. Bu kara adamın kara gözlerinde ona heyecanlandıran bir şey vardı. Yakınlık hissediyordu. Dikkatini çekerek özellikle kendisiyle ilgilenmesini istiyordu. Omuzlarını arkaya attı, böylece göğüsleri dikleşmiş oldu. Meksika'dan niçin çıktınız diye sordu ve gözlüğünü çıkardı. Bu suretli adam yanıt verdiğinde gözlerini görmüş olacaktı. Masanın üstüne abandı. İşaret parmağıyla sol gözünün kuyruğundaki deriyi hafifçe geriye çekti. Bu gözün odağını değiştirdi. Şimdi adamın yüzünü daha iyi görüyordu. Ayrıca da gözlerini çekik gösteriyordu. Gözleri çok güzeldi. Juan, neden geldim ben de bilmiyorum dedi. Sıcacık gözleri onu sarmalıyor, kucaklıyordu. Mildred midesinde bir gevşeklik hissetti. Buna bir son vermeliyim diye düşündü. Delilik bu. Kafasında alelacele cinsel bir görüntü belirdi. Juan, orada insanlar eğer zengin değillerse birazcık para için canlarını dişlerine takarak çalışmak zorundadırlar. Galiba bu oradan ayrılışımın en büyük nedeni dedi. Bernice Pritchard iltifat eder gibi çok güzel İngilizce konuşuyorsunuz dedi. Neden konuşmayayım? Annem İrlandalıydı. İki dili de aynı anda öğrendim. Mr. Pritchard, Meksika vatandaşı mısınız diye sordu. Galiba. Doğrusu bu işle ilgili hiçbir işlem yapmadım. Mr. Pritchard, ama elinizde belgeleriniz olursa iyi olur dedi. Neden iyi olur? Canım elbette iyidir. Hükümetçi için fark etmiyor ama. İsterlerse vergi alırlar, isterlerse de atarlar. Sir Pritchard gene de bulunmalı dedi. Joan'ın gözleri Mildred'le oynuyor, göğüslerini okşuyor, kalçasına iniyordu. Kızın içini çektiğini ve sırtını hafifçe geriye dayadığını gördü. İçinde bir nefret depreşir gibi oldu. İçinde kötülük olmadığı için güçlü bir nefret değildi bu, kanındaydı. Geçmişinde Kızılderililerin tenleri açık, gözleri renklilere duyduğu nefretti. Bu soluk deliller yüzyıllardır en iyi toprağa, en iyi atlara ve en iyi kadınlara sahip olmuşlardı. Joan içinde bir sıcaklık duydu. İstese bu kızı evirir çevirir parmağında döndürebilirdi. Huzurunu bozabilir, fikren hatta gerçekten de ırzına geçebilir, sonra da fırlatır atardı. Acı vermek isteği içinde depreşti ve Joan da buna izin verdi. Sesi daha yumuşaklaştı, daha bir anlam kazandı. Mildred'in menekşe renkli gözlerine bakarak konuşuyordu. Benim memleketim dedi. Orada oturmasam da kalbim orada. İçinden bu lafa güldü ama Mildred gülmedi. Biraz öne eğildi ve göz kapaklarını adamı daha iyi görebilmek için biraz daha çekiştirdi. Joan, bazı şeyler anımsıyorum. Bizim köyde meydanda dilekçe yazanlar vardı. Okuyup yazma bilmeyenlere mektup dilekçe yazarlardı. İyi adamlardı. İyi olmak zorundaydılar. İyi olmasalar köylüler hemen anlardı. O dağlı adamlar pek çok şey bilirler. Bir sabah küçük bir iskemlede oturuyordum. Bir aziz onuruna şenlikler vardı köyümüzde. Kilise çiçeklerle donanmıştı. Küçük bir luna parkla şeker dolu tablolar anımsıyorum. Bütün gece azizin onuruna havai fişekler atıldı. Parkta bir kızılderili mektupçuya giderek bir mektup yazmasını istedi. Mektup patronuna yazılacaktı. Ben sana söyleyeyim, sen de onu alla pulla öyle yaz. Patronumun beni nezaketsiz bulmasını istemem dedi. Uzun bir mektup mu olacaktı? Kızılderili bilmem dedi. Mektupçu, borcun bir peso dedi. Kızılderili borcunu ödedi adama. Patronuma şunları söylemeni istiyorum dedi. Artık köyüme, tarlama dönemem. Çünkü çok güzel şeyler gördüm. Burada kalmalıyım. Ona üzüldüğümü söyle. Onu üzmek istemiyorum. Arkadaşlarıma da dert olmak istemem. Ama geri dönemem. Artık değiştim. Dostlarım zaten beni tanımayacaklar. Tarlada mutsuz ve huzursuz olurum. Değiştiğim için arkadaşlarım beni yadırgayacaklar. Hatta nefret edecekler. Yıldızları gördüm. Ona bunu söyle. Ona ayrıca koltuğumu dost kardeşime, domuzumu da ben hastayken bana bakan yaşlı kadına vermesini söyle. Çanak çömleğim kayınbiraderimin olsun. Patronumu da Allah'a emanet ederim. İyilikler onunla olsun. Bunu ona söyle. Joan sustu. Mildred'in dudaklarının aralandığını gördü ve kızın öyküden kendine pay çıkardığını anladı. Kız, sonra ne oldu o adama diye sordum. Dönme dolabı görmüştü Luna Park'ta. Bir daha da bırakamadı. Orada uyuyordu. Sonunda parası bitti, aç kaldı. Dönme dolabın sahibi onu dolabın krankını çevirmesi için tuttu ve yemeğini verdi. Bir türlü bırakamıyordu. Bayılıyordu dönme dolaba. Kim bilir, belki de hala oradadır. Joan bu öyküyü anlatırken sanki yabancılaşmıştı. Dili bile değişivermişti. Mildred derin derin içini çekti. Mr. Pritchard, dur bakalım şunu iyice anlayalım. Yani bu adam bütün malını mülkünü, varını yoğunu bir dönme dolap uğruna mı sağa sola verdi? Joan, yok canım, zaten öyle pek bir malı mülkü yoktu. Kızılderililerin toprağı olamaz. Bunun dışında nesi varsa verdi dedi. Mildred dik dik babasına baktı. İşte babasını insanın içine bayacak kadar aptal bulduğu anlardan birisiydi bu. Öykünün güzelliğini niçin kavrayamıyordu? Gözleri tekrar Joan'a döndü. Sessizce öyküsünü anladığını anlatmak istedi ve Joan'ın yüzünde şimdiye kadar hiç görmediği bir şeyi gördüğünü sandı. Sanki adamın yüzünde zalim, alaycı bir ifade görmüştü. Ama sonra kendi kendine herhalde gözlerin bozuk da ondan dedi. Ah şu doğru dürüst seçemeyen kör olasıca gözler. Ama gene de gördükleri onda bir şok etkisi yaptı. Çabucak annesine ve babasına baktı. Acaba onlar aynı şeyi görmüşler miydi? İkisi de Joan'a boş boş bakıyorlardı. Babası Mildred'ı deli eden bir tarzda ağır ağır şunları söylüyordu. Hiç görmemiş bir adamın dönme dolaptan hoşlanacağını anlayabilirim. Ama insan zamanla her şeye alışır. Uzun zaman sarayda bile kalsan bıkar, başka yerlere gitmek istersin. Mildred, canım bu bir öykü dedi ama sesindeki hiddet babasının ona hayretle bakmasına neden oldu. Mildred, Joan'ın parmaklarını neredeyse kalçalarında hissetti. Bütün vücudu ihtirasla titredi. Heyecanlanmış ama tatmin olmamıştı. Cinsel istekleri depreşmiş ve sanki babası temasın ortasında gelip de keyfini kaçırmışçasına öfkelendi. Gözlüğünü taktı, aceleyle Joan'a, sonra da başka bir yere baktı. Adam hepsine birden bakmakta olduğu halde sanki gözlerinde bir peçe vardı. Başarısından keyif duyuyordu. İçinden hem kıza hem de hiçbir şeyden haberi olmayan anneyle babaya gülüyordu. Birden kızın isteği midesinde düğümlenip kaldı. Midesi ağrıdı, kusacakmış gibi oldu. Ernest Thornton, her zaman Meksika'ya gitmek isterdim dedi. Müdüriyete bir sorayım bakayım. Belki de çok iyi bağlantılar sağlayabilirim. Şenliklerini pek severim. Herhalde kıvır zıvır da satıyorlardır. Şu an tabii dedi. Tesbih, mum, azizlerin resimleri gibi şeyler çok satılır. Ayrıca da şeker ve dondurma satılır. Oraya gidip de sattıklarına baksak biz onlardan çok daha ucuza mal ederdik. Örneğin çok güzel madeni tespihler yapabiliriz. Ya havai fişeklere ne demeli? Bizim şirket her türlü kutlama için havai fişekleri imal etmektedir.
Ayrım sonu.